Ayrım 6.
73. Dipnot. Artık aynalar içinde geziyor gibiyim. Kim ne hale geldi, kapı, çıkış kapısı nerede, ben de bilemez oldum. Dipnotlarımın anlamı eridi gitti. Bir başka el katıldı yazıya. Kitabın artık kitabım dediğim bir yazının her yanı delik deşik sanki. Herkes her yerinden içine sızabiliyor. Bunun sonucu ne olur çok geçmeden anlarız. Defter dolduran kim şaşırıverdim. Ya da öyleymiş gibi göstermek için uğraşıyorum. Neden? Galiba onu da bilmiyorum. 75. Yazmış olmak için yazmak. Eli durdurmamak için yazmak. Söyleyeceğini kararlaştırmamış olsan da yazmak. Yazmak gerek. Bu kitabın bitmesi gerek. Bir takım insanlar cezalandırılmak için yakalandığı gibi cezalandırılmak istenen bir dükkanın camlığından içeri hızla fırlatılıyorsa, kırılan camların yağmur gibi dökülen parçaları içinde kanlı, onarılamayacak ölçüde hırpalanmış bir taş bebek kımıltısızlığı içinde, inleyen adamlar görmek gelip geçenlerin tüylerini ürpertmekle kalıyorsa, kendisinden hoşlanılmayan insanlar 30-35 metre yüksekteki pencerelerden sokağa fırlatılıyorsa bu kitabı bitirmeli. Kimin okuyacağını düşünmeden ya da düşünerek, başlanmış olan kitabı sürdürmeyi düşünerek. Son birkaç sayfayı yırtmaksızın, daha önceki sayfalara bağlanabilecek biçimde yazıyı sürdürmenin yolunu bularak. Örneğin şöyle bir şey yazarak. Dördümüzü birden bir yatakta düşünmeye çalışacağım. Dördümüzü birden bir yatakta, birbirimizi hırpalamadan, parçalamaya kalkışmaksızın, içimize birikmiş bütün hınçları, öfkeleri, güdük bencillikleri sevgiye dönüştürerek sevişir durumda, gözümüzün önüne getirmeye çalışacağım. Gülünçlüğümüzün büsbütün ortaya çıkması için, durmadan kendimize de, yakınlarımıza da, en yakınlarımıza başta kendimize, yalan söylemek zorunda kaldığımıza, her şeyin düzmece bir durum, bir duygu verdiği bir dünya kurduğumuza göre bu yalanları sonuna dek götürmek, patlayacak kerteye vardırmak gerek. Öyle ki yalan söyleyemez olalım artık ya da ölelim. 76. İkinci zarf açıp içindekileri okumakla, fala bakıp bir uğursuzluk görerek sokağa çıkmaktan vazgeçmek türünden bir karara varacağımı sanmak belki çocukça bir düşünceydi, belki değildi. Ama beni kışkırtmak, yapmamaya kolaylıkla karar verebileceğim bir şeyi yaptırmak üzere tasarlanmış, inceden ince bir oyun karşısında da olabilirdim. Oyun idiyse oyuna geldim. Ama böyle bir oyun oynamaya kalkışan biraz olsun kazanacağına güvenmek zorundadır. Oysa o yazı beni kışkırtmadı. Bir kurtuluş yolu bulunup bulunamayacağını merak ediyordum. Kim bilir belki de her şeyi ama her şeyi böylesine bir tanrılık taslama hali içinde inceden inceye tasarlayıp düzenlerlerken bir yerde, bir noktada açık verebilirler diye bir umuda kapılıyordum. Rezil olabileceklerini, en azından gülünç duruma düşebileceklerini düşünmek istiyordum. Ben belki gülünç duruma düşmedim ama kapandayım şimdi. Üstelik kapana bile bile düşmüş, açıkçası alıkça düşmüş sayılabilirim. Onların gözünde gülünç duruma düşmek bundan başka bir şey mi olurmuş? Oysa uçak o yabancı başkentin havaalanına indiği zaman duyduğum umut, beni karşılayanların yüzünde gördüğüm şaşkınlık karşısında, hele çok geçmeden o şaşkınlığın altında bir kuşkunun yattığını anladığımda bir kirlilik duygusuna dönüştü. Hemen yıkanmak istedim. Otel odasında en azından Sevinç diye birinin yatmayacağını kesinlikle biliyorum bu yatakta diye düşünerek baktığım, şakacıktan kimi yatıracaklar acaba burada diye merak ettiğim ikinci bir yatak vardı. Yıkanıp banyodan çıktığımda o yatakta Sevinç yatıyordu. 77. Yanınızdaki, önünüzdeki, karşınızdaki adamın iriliği, boyu, posu, eni oranında bir gömüt gerektireceğini, bu kıyma ölçüsünde toprak altı canlılarını besleyeceğini, anasının, babasının doğumundan başlayarak gösterdikleri sevgi, ilgi, çaba ile bu gövdeyi besleyip büyütmesinin, daha sonra bu gövdeyi taşıyanın yaşamayı beslenme, yiyip içme diye tasarladığı ölçüde boğuşa uğraşa didine karnını doyurmasının, kim bilir buna gönlünü doyurmasının demek belki çok daha doğru olur, gerçekte ölümünü özene bezene hazırlamak olduğunu düşünmüş müsünüzdür? Kendi hakkından başka belki bir, belki iki kişinin rızkını yiyerek, başına büsbütün üşüşülecek iştah kabartacak solucanları, kurtları, böcekleri düşünüyorum. Elbette şu anda bir ölü, kendisini gömütlüğe taşıyacak olanları büsbütün terletecek, yoracak, görkemli bir ölü, ağırlıklı bir ölü haline gelmek için uğraştığını düşünmüş müsünüzdür? Bilmiyorum. Ama ben bu dediklerimi gördüğüm her besin insan karşısında her gün düşünürüm. Biraz toplamışsın diyen herkesin beni tiksintiyle karışık bir kaygıya salması bundan belki de. Ölümü kurmaksızın yaşamı kurmanın olanaksızlığını duymak, özellikle duymak, hastalık belirtisi sayısın varsın. Nasıl olsa ne yaparsak yapalım, ölüme hazırlandığımıza göre bir yaşam dengesi tasarlayabilmek pek çılgınca bir şey olmasa gerek. Düşünüyorum da başta sevinç olmak üzere gerek ben gerek karşımdakiler kendilerinden o kadar da habersiz değilim. Demin anlattığım ölülerden olmayacağız. 78. Küçük masanın üstündeki lambayı söndürdüm, pencerenin önünde durdum. Dışarısı aydınlık sayılmazdı. Sevincin yanıma gelmesini bekledim. Otelin kapısından içeri girdiğimizden beri konuşmamıştık. Toplantılar sırasında başkalarının karşısında biri birimizle konuşacaktık elbet. Ama yalnız kalınca belki hiç değilse bir kez daha sarılırdık. Kucaklaşırdık ya konuşmazdık. Bundan böyle ağzımızı açmak, bir bardak su ver demek bile yalan söylemek olurdu. Gelmesini bekledim. Doğrulduğunu, halının üzerinde yalın ayak yaklaştığını işittim. İki adım gerimdeki masanın üstünden parmaklarının tıkırtısı geldi. Duraksıyordu besbelli. Düşünceli olduğu zamanlar hep yaptığı bir şeydir bu. Masasının, kitabın, kapının, dolabın üstünde parmaklarını tıkırdatır. Örtüsüz yerlerde bu takırtı başka olurdu. Bu masanın örtüsü vardı. Hem de kadife gibi bir kumaştan. Daha doğrusu halı dokusunda bir şeyden. Tıkırdama çok değişikti bu kez. Eli omuzuma uzandı. Tül perdenin önünden çekilmedim. Dışarıdan vuran hafif aydınlıkta görmek istiyordum bir kez daha. Belki son kez çıplaklığını. Çıplak olduğunu kokusundan, sıcaklığından biliyordum. Eli ensemde gezindi. Ona doğru döndüm. Belini buldum, yanıma çektim. Buraya gelmeden önce bir daha görüşmemek üzere ayrıldığımızı düşünebilirdim. Örneğin havaalanında çayımızı bitirip kalktığımızda ya da daha önce beni havaalanına götürecek otobüse bindiğimde. Oysa bir daha bir araya geldik. Günahına girmemeli. Belki kendi de bilmiyordu öyle olacağını. Her adımda yeni bir şey buyuruluyor, o da bu buyruklara uyuyordu belki de. Şimdi yeniden bir aradaydık. Ama bu birlikteliğimiz ya sondu ya da sona pek az kalmıştı. Başka türlü olamazdı. Ayakta, pencerenin önünde duralım istiyordum. O da istiyordu herhalde. Sonra kollarından taşan güç biraz kımıldattı bizi yerimizden. Gövdesi gövdemi istiyordu. Gerideki masaya dayandı uyluklarım. Bacağıma, sırtıma hızla saplanan iki acıyı hiç mi hiç beklememiştim. 79. Hastanede Sevinç hep yanımda kaldı. Ne dedi, ne anlattı anımsayamıyorum. Beni uzun süre konuşturmadılar. Yaram ağırmış, yaralarım. Göz kapaklarımla karşılık vermemi isteyerek sordular beni bıçaklayanı görüp görmediğimi. Beni vurduranı, vuranı da belki biliyordum ama bana bıçağı saplayan eli görmemiştim. Odamın kapısı kilitli değilmiş beni bulduklarında. Banyodan çıkarken vurulmuş olsam gerekti. Arkadaşım iniltimi işiterek uyanmış. Bunları üçüncü gün mü, dördüncü gün mü neydi o zaman anlattılar. Bıçak diye de bana haber verilmiş olan, tabanca kullanılacağı yazılmıştı. Ya tasarlananın dışına çıkılmıştı ya da bana yanlış bilgi verilmişti. Benim toplantının ikinci gününde hiç konuşmamamı sağlamak üzere yapılacak şeyin de bu olması gerekirdi zaten. O zaman da anlaşılması gereken şuydu. Baştan beri her şey bir oyun gibi tasarlanmıştı. Birilerine ya da kimilerinin söylediğine inanmakla çocukluk etmiştim. Sevinç yanımdaydı. İyileşmemi bekleyecek, benimle birlikte mi dönecekti? Daha doğrusu benim kolumdan tutup mu geri götürecekti? O halde bütün bu saçmalıkların ne gereği vardı? Bir şeyi anlayabildiğimiz sürece ona yenilmenin söz konusu olamayacağını çok düşünmüşümdür. Bu düşünceye kendimi çok alıştırmışım. Şimdi yenilmeye başlıyorum. Artık anlamadığım için, anlamadığımı başka kılığa sokup anlatmaya kalkamam ki. Gece ortalığı kaplayarı hanidir? Karanlıkta el yordamıyla olsun ilerleyemeyeceğim bir yerlere, hiç bilmediğim, tanımadığım bir yerlere geldim. Beni hala konuşturmuyorlar, kıpırdanmama izin vermiyorlar. Buradan çıkabilecek miyim? 80. Yazdığımı sonradan da yazsam, o gün yaşıyor, yazıyormuşum gibi yazmalıyım. Bugün doğrulmama izin verdiler, konuşuyoruz, özür diliyorlar. Beni 8 yerimden bıçaklayanın yakalanıp yargılandığını anlatıyorlar. Sevinç yok. 3 gün önce başkentinize dönmek üzere, öyle diyorlar, ayrılmış buradan. Beni uyutmuş, uykuda tutmuş olsalar gerek. Kendimden geçmiş olamam sanıyorum. Biliyorum diyebileceğim hiçbir şey yok. Bir şey anladığım da yok. Ortalık sürekli çekilmez bir ışık içinde. Yaralarımı merak etmiyorum. O konuda pek bir şey söylemiyorlar. Toplantıların yazanakları, tutanakları, kitapçıkları, kitapları yanı başımda duruyor. Okuyabilirsiniz ama kendinizi yormamanız gerekir diyorlar. Umurumda değil, koy veriyorum kendimi. Geceden çıkmak, gündüz denenin gerçek bir aydınlık olduğu bir yere gelmek, bu sonucu mu yaratmalıydım? Kalkabilirsiniz diyorlar sonra. Göğsümde garip bir kasılma duyuyorum, bir bacağımı sürüyorum. Sonra sokakta buluyorum kendimi. Rastgele yürür gibiyim. Ortalık ışık içinde. Biri koluma giriyor, şöyle oturun diyor. Beni bir kahve masasının yanına götürerek. Kahve geliyor. Ben sizi korumakla görevliyim diyor adam. Az kalsın düşecektiniz. Gerçekte çok ağır yaraladılar sizi. Yaşamanız hepimizi sevindirdi. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Bir şey düşündüğüm yok. Birileriyle görüşmek ister miydiniz?
Kimlerle diyorum.
Hem bu adam kim?
Kimseyle görüşmek istediğim de yok. Işık çok. Gölgeye girelim diyorum.
Zaten gölgedeyiz diyor adam.
Gidip yatmak istediğimi söylüyorum. Hay hay diyor.
Gittiğimiz otel odası çok iyi bildiğim oda. İkinci yatak boş. Adam ben aşağıda bekleyeceğim diyor. Banyoya girip çıkıyorum. Öbür yatakta Sevinç yatıyor. Uyur gibi de.
81. Kaçmanın, kovalamanın, sevmenin, sevişmenin, yaşamanın, ölmenin ya da başkalarının kaçmasıyla kovalamasının, yaşamasıyla ölmesinin kabak tadı verdiği olur. Herhangi bir şey yapmanın, bir şey yapmayı reddetmenin inandırıcı, kandırıcı, güç verici bir gerekçesi her zaman bulunabilir, bir açıklaması yapılabilir. Ya da bulunabileceği, yapılabileceği sanılır uzun süre. Sonra bir gün bu gerçeklerin temeli, temellerinin temeli sarsılır, çöker. Ölmenin bile bir anlamı kalmaz. Ağzı hanidir görünmez olmuş bir dipsiz kuyuya düşmekte, düşüp durmakta olmanın buna oranla mutluluk sayılabileceği bir durum. Geceyi ne kadar tiksinç bulduğunuzu, gördüğünüzü anlatmak için yırtındıktan sonra, ışığın sizi ne kadar tedirgin ettiğini anladığınız gün, gölgeyi, giderek karanlığı, nasıl da sığınılacak bir kucak, kuytu, sıcak bir koyun diye gördüğünüzün kafanıza dank ettiği gün bu duruma düşebilirsiniz. Geceye dönmek, sevinç, olan bitenlerin gitgide anlamsızlaşan anlamsızlığı, birilerinin elinde neye yaradığı belli olmayan, bir oyuncak haline geldiğini bilmek, kimin elinde olduğunu kestirememek. Ya çıldırıyorum ya da gerçekten benimle uğraşıyorlar, kıyasıya uğraşıyorlar, çıldırıp bir şeyler yapmam için uğraşıyorlar. O zaman da bana niye bunca önem verdiklerini sormak gerekmez mi? Bu soruya kandırıcı bir yanıt bulmak gerekmez mi? Bu yanıtı bulmadıkça, aramadıkça, bu yoldan giderek bulmaya yanaşmadıkça, bulmaktan kaçındıkça denemez mi? Ağzı hanidir görünmez olmuş dipsiz kuyuda düşmekte olmanın mutluluğu aranmaz mı? Yoksa kendi kendimizi aldatır da bunun bile farkına varmaz mı olduk? 82. Öykücü, romancı, her yazdığının nereye varacağını bilen bir kişi sanılır. Kendi de zaman zaman buna inanır ya da inandırılır. Oysa yazdığı her tümcenin ardından ne geleceğini, o bir sonraki tümceyi yazmadıkça hiçbir zaman bilemeyeceğini kendisi unutmamak zorundadır. Ardımda bitmiş bir kitap, bütünlendiğine karar verdiğim, görebildiğimce, düşünebildiğimce, sonuna dek işlediğim bir kitap bırakmayacağımı, bırakamayacağımı unutup duruyorum. Buradan çıkamayacağımı sanıyorum şimdilik. Ama çıksam da bu defterleri andaç diye tutmak, alakoymak isteyecek biri var kapıda. Beni salıverseler bile bu defterleri parmak sallar gibi uzaktan sallayarak gözdağı vermekte kullanmak istemezler mi? Bütün bu düşünceleri bir yana bıraksam da unutmamam gereken şey ardımda bir taslak bırakacağımdır. Ancak bir taslak. Hem böyle olması bana da üzerinde oynayabileceğim bir ip payı bırakmaz mı? Yapıntının dışına çıkıp yazar olarak bir takım düşüncelerimi bu yapıntıya eklemek ne ölçüde akıllıca sayılabilir? Okur, okuyan demeli, yazar nasıl da alışıverir karşısında hep okurlar görmeye. Oysa bu kez okurlar, okur olmayacak. Bir tek okuyan olacak belki bu defterin karşısında. Okuyan böyle bir ayrımı niye yapsın? Ya da yapıntıda çeşitli katlar arayıp tasarlayacağına, ne demeye yazarın özel düşüncelerini seçebildiği ölçüde öbür bölümlerden ayrı tutsun? Yapıntıda yazarın izlerini aradıkları için az mı güldüm bir takım adamlara? Taslak, bitmemişlik. Daha iyisini her zaman yapabileceği yolunda insanın haklı haksız kapılmaya hazır bulunduğu umut unutulmamalı. Ancak bir taslak demesi kolay. Taslağı bitmiş, işlenmiş işten ayıran nedir? Benim öyle sanmamın ya da bilmemin ötesinde. 83. Okul yıllarından kalmanıları uzun süre beynimin dışında tuttum. Tutmak istedim. Becerdim de. Başkalarının anımsatmak istediklerini çok kez ustaca bir direnimle anımsamadım bir türlü. Ansıdığımı kabul etmedim. Son günlerde nedense durmadan o günler, o günlerin kişileri geliyor gözümün önüne. Özellikle ne, adının ne mi, neri, nezi olması ya da olmamasının bir önemi yok. Ne diye anımsıyorum onu. Bu soruya benzemesi de böyle bir adı daha ilginç kılıyor sanki. Kısacık kesilmiş paslı sarı saçlı, çilli yüzü, yemyeşil gözlü bir çocuktu. 4 yıl boyunca yanımızda okudu. Derslik değiştirdiğimizde bile bizleri oranla oturduğu yeri değiştirmedi. Biz önden 1. ya da 2. sıraların kapıya en yakın olanında otururken o en arkada ya da bir pencere kıyısında ya da bir duvar köşesinde yer tutardı. Her yıl kendine bir tek arkadaş seçti, yalnız onunla konuştu, yürüdü. Bahçede bir duvara dayanır, oynayanlara, koşanlara bakar, kimselere sokulmazdı.
O yıllık arkadaşı diye kimi seçtiyse onun yanına yanaştırır, bir başkası, genellikle huyunu daha öğrenmemiş biri, yanına gelecek olsa her zaman asık duran yüzü büsbütün asılır, büsbütün kapanırdı. Sağırdı. Söyleneni dudaktan büyük bir beceriyle okurdu. Dersleri iyi dinlediği için öğretmenlerce pek sevilirdi. Çalışkan değildi ama sakatlığına güvenirdi. İşte buna kızardık. Her dersten geçirilirdi. Kızdığımız halde biz de ses çıkarmazdık, huysuzluğunu sakatlığına verirdik. Öğretmenlerin aldanmasına kızmakla yetinirdik sonunda. Bizleri istediği anda yoksaması pek kolaydı. Başını çevirmesi, dudaklarımıza bakmayı reddetmesi yeterdi. 84. 4 yıllık okul arkadaşlığımız boyunca N ile pek az konuştuk. Okula gelmediği günlerin dersini, notunu bizden sorar, bizden isterdi. Kimi zaman karar veremezdik. Dersini günü gününe çalışıyor da biz mi çalışkan olmadığını sanmakla, öğretmenlerin aldandığını düşünmekle günahına giriyorduk. Yoksa bir kişi dışında hiç kimseyle arkadaşlık etmediği bir sınıfta notuna güvenilir, çalışkan bilinir çocuklar olarak koltuğumuza girmekle, dolaylı yoldan da olsa hiç değilse bizleri kendine düşman olmaktan vazgeçireceğini mi umuyordu? Bildiğimiz kadarıyla başkalarının çekememezliği, giderek düşmanlığı kendisini düşündüren bir soruna benzemiyordu. Bizden bir şey istediği zaman da istediğinin yerine getirilmeyebileceğini usulün köşesinden bile geçirmez gibiydi. Bebekliğinde geçirdiği ağır bir hastalıktan sonra kulakları işitmez hale geleli, bunu da ilk yıl seçtiği arkadaştan öğrenmiştik, biri, her istediği yapılmış olsa gerekti. Konuşurken kimi sesi biraz bozuk çıkardığı için bu ölçüde konuşmasını bile nasıl öğrenebildiğini her zaman şaşmışımdır, anlamakta güçlük çekildiğini sezer sezmez yazı yoluyla konuşmaya başlardı. Defteri, kalemi her zaman elindeydi zaten, yazdıkları ya buyruk kipinde olurdu ya da bildirme kipinde. Okuldan ayrıldıktan sonraki ders yılı boyunca o yılın arkadaşı olarak beni seçtiğini bildiren mektuplar yazdı üst üste. Başka bir ilde okuması gerekmişti babasının işinden ötürü. Mektuplarımı yeterince duyurucu bulmamış olacak ki okulu bitirdiğimiz yaz yeniden karşılaştığımızda yarım, gönülsüz bir esenlemeyle yanımdan yürüyüp gitmişti. Yıllar, yıllar sonra gecenin baş işçilerinden biri olarak sevileceğini usumdan nasıl geçirirdin? 85. Dipnot S. Kaç gündür ortalığı iyice içinden çıkılmaz hale getirmek için uğraşıyorsun. Beni, yani kendime benzettiğim kişiyi bir kez daha odanda buldun, bıraktın. Araya hiç gereği yokken sağır bir okul arkadaşını soktun. Onun sonradan çok önemli bir kişi durumuna geldiğini düşündürecek bir şeyler söylemekle yetinir göründün. Bana sorarsan bunun adı çamur atmaktır. Üstelik hiç gereği yokken sana başkasının vermiş göründüğü ne adını sen tutup ona verdin. İlk sıralarda ortada olup bitenlerle uğraşır, genel bir havayı anlatır gibiydin. Şimdi yalnız bir takım kişilerle, sonu gelmez bir takım oyunlar, düzenlerle uğraşmaya, her yere kendini sokmaya çabalıyorsun. Kendini ya da öyle sanılacak bir kişiyi, herkesin başlıca ilgi merkezi, uğraşma konusu durumuna getirdin. Bunda ne kadar başarısız olduğunu gene kendin, yanıtlanması gereken bir sorudan söz ederek dile getirdin. Bundan sonra ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Kitabını istediğin biçime elbet sokabilir, kendini istediğin ölçüde rezil edebilirsin. Hiçbirimiz sana engel olacak değiliz elbet. Benim bu yazdıklarını okumaktan vazgeçeceğimi umuyorsan yanılırsın. Odanda ne yaptığını buradan görebiliyor, izleyebiliyorum. Yazı yazarsan yazdığını görmeyi nasıl olsa isteyeceğim senden, iyisi mi? Senin gibiler bizim gibilerin elinden kurtulamaz. Buraya getirildin getireli sana ilişilmemiş olması seni aldatmasın. Seni hemen yıkmıyorsak sivri kişi olmadığın içindir. Seninle niye uğraşıldığını anlatmak zorunda değiliz ki. 86. Bir kısır döngüye girdiğimi kabul etmek zorundayım. Ama sevinç istedi diye değil. Başlangıçta bir başlangıç sürecini yazmaya giriştim, çalıştım. Olup bitenler benden hızlı davrandı. Görünenler anlattıklarımdı ya da daha sonra bölüm ardından bölüm geldikçe anlatmayı tasarladıklarım. Ama görünmeyenler ağır basmaya başladı. Gecenin ortalığı nasıl kapladığı değil de geceyi hazırlayanların hangi yollardan gittikleri. Bir gün incelenir bu olgu ya da olgular, çeşitli açılardan, çeşitli ölçütlere dayanarak. Ben bu incelemelerin, irdelemelerin ilkini olsun girişebilecek durumda değilim. Olsa olsa kim insanın kullanabileceği birkaç veri sağlayabilirim, o kadar. Herkesin bilmediği, görmediği ya da bilenler, görenler içerisinde pek az kişinin söyleyeceği birkaç şey. Belge adı verilecek şeyler değil bunlar, olamaz. Belgelerle uğraşacak olanlar benim söylediklerime, yazdıklarıma dönüp bakmayacaklar bile. Olsa olsa bu yazdıklarımın tümü bir belge olacaktır birkaç kişi için. Gecenin işçileri attıkları dayaklar, yaptıkları deneylerle işledikleri cinayetler ya da şu yoldaki, bu yoldaki baskılarıyla korku, yılgı, usanç yaratmakla kalmadılar. kurnazca davrandılar. Ele geçirilecek kapıları su başlarını gürültüsüzce ya da pek az gürültü çıkararak adım adım ele geçirdiler. Her baskıda, her yasakta, her adımda kendilerine bağlılık, yakınlık duymadıkları halde o belirli konuda kendilerine karşı duramayacak bir takım kişiler, öbekler, kuruluşlar bulmaya, yaptıklarını yaparken bunları yanlarında bulundurmaya özen gösterdiler. Bir yasağın hem de dolaysızca kendilerini etkileyecek bir yasağın konması, açık duran bir kapının kendilerine kapatılması karşısında bile gecenin işçileri ses çıkarmayanlardan yararlanmasını bildiler, başardılar. 87. Gönüllerinin, etlerinin, sinirlerinin, belki kendilerinin bile farkına varamayacakları ölçüde, derinlerine, kuytularına gizlenmiş duyguları, tepkileri, öfkeleri, kıyaları, dışarıya çeşitli nesneler üzerine yansıtıp düşürenler, bu sinmiş, sindirilmiş korkuları, yetersizlikleri, baskıları, kırgınlıkları, açlıkları birer nesne, birer düşman olarak canlandıranlar, tarihi kendileriyle bir tutmaya kalkarlarsa bir dünyanın sonu geldi demektir. Birileri için kıyamet kopmuş demektir. Böyleleri az değil, böyle çağlar az değil. Vatanlar haksızlıkların, yalanların altında kalır. Kim bilir, belki bir gün bu yalanları, bu haksızlıkları açığa vuracak birileri gelir. Dönüşümüzden az sonraydı. Başımdan geçenler gazetelerde, dergilerde uzun uzun anlatılıyordu. Resmim hiçbir yerde basılmıyordu. Buna seviniyordum doğrusu. Yalnız bunların anlatılması, açığa vurulması için dönüşümün beklenmiş olması ilginçti. Gerçekte bu haberler 2 aylık bayat bir olaycığı taze olmuş gibi gösterirken çok önceden tasarlanmış bir takım başka işlerin kapısını yapıyordu. En azından haberlerin anlamını çözmesini bilenler için besbelliydi bu. İlk haber çıktıktan 7 gün sonra birden susuldu bu konuda. Bir daha da en ufak bir şey söylenmedi. Olay ilişkili kişilerden bir daha söz edilmedi. Ondan sonra da bir sabah kapımın önünde. O sabah evden alınıp götürüldüm. Buraya getirildim sonra. Her şeyden çok bir hastaneye, bir akıl hastalıkları hastanesine benzeyen bu yere. Kimseyle görüştürülmedim. Dışarıda ne oluyor bilmiyorum. İnsanlar birbirini yiyormuş gibi bir duygu var içimde. Bir zamanlar adının Sevinç olabileceğini sandığım, sonradan Sevin diye çağrıldığını öğrendiğim o kadının ölüsü niye kapımın önünde bulundu? İçeriden dışarıya sürüklenmiş gibi gözüksün diye de uğraşmış olacaklar. Öyle bulunduğu anlatıldı bana. Oysa ölüsünün bulunduğu sabah penceremden bakıyordum. Sokakta telaşla gidip gelenleri. Düşündüm ki... 88. Daha düne dek diyebilirim. Öylesine yakın bir geçmişten söz ediyorum çünkü. Daha düne dek bu defterleri doldurmaya başladığım sıralarda bile yapılan edilen her şeyin, yazılan her yazının, yaşanan her günün bir duvar gibi bir kumaş, hem de en incesinden, en ustalıklısından bir kumaş gibi özenle, kusursuz, her karışı her karışına, her taşı, her atkısı her taşına, her çözgüsüne sıkı sıkıya bağlı bir duvar örer, bir kumaş dokur gibi yapılması, yazılması, yaşanması gerektiğine inanıyordum. Ölümlü bir dünyada insan çabasının en büyük başarısı ölüm diye bir şey hiç yokmuş gibi davranarak, ölüme meydan okuyarak kurmak, örmek, kendi payına düşeni yapıp sonrakilere bırakmaktır diyordum. Yanılıp yanılmadığımı bilecek durumda değilim ama şimdi bu kumaşın cırtıldığını, çözgülerin kaydığını sanıyorum. Duvar çatlamaya başladı. Elime attığımda taşlar, iplikler elimde kalıyor. Bu taşları yeniden tutturmak, bu iplik uçlarını birbirine bağlamak gücümü aşan bir şey gibi mi görünüyor? Değil. Ama kesinlikle boş bir iş gibi görünüyor. Yapmaya değmez, uğraşılmaz bir iş. Defterimin bu son sayfalarını doldururken artık açıklamalar, bağlantı kurmalar, süreklilikler, etkili olabilecek tümceler de boş işlerden görünüyor. Düzensiz, daha doğrusu insan kafasınca bir düzenin dışında kalan, bir dünyaya düzen getirmekte, bir düzen getirilmiş gibi aldatıcı bir duygu yaratmakta, yazıyı bir araç ya da aracı diye görmekten vazgeçmemiz gerekiyor galiba. Yazı yazmak, konuşmak, etmek, eylemek bizleri bu yadırgayıp durmaktan öteye geçemediğimiz düzen yokluğuna alıştırmayacaktır.